Ayrım 3.
Alabar'ın yönettiği halk sarışın bir halktı. Kuzeyden geleli o kadar da uzun olmamıştı. Bu yüzden yaşlıların ateşin başında anlattığı masallarda hala kar kızakları, kırmızı zehirli mantarlar falan vardı. Onlar sarışındı ama kralın kendisi kaynağın sularında boğduğu tek kıl hariç oldukça esmerdi. Alobar'dan önceki kral tarafından savaşta öldürülmüş güneyli bir reisin kızı olan Ren daha bile esmerdi. Kralın kilerindeki tek esmer et diye şakalaşırdı savaşçılar. Kralın onu hep tercih etmesinin bir nedeni de bu rengiydi. Ama aslında onu en çok akıllı olduğu için severdi. O zamanlarda insanın karısından akıllı olmasını beklemesi, bir kraldan sevgi beklemek kadar saçma sapan bir şey olduğu halde. Alman'ın yaptığı ön konuşma etkili olmuş olmalıydı. Ren kralın odasına girdiğinde soyunuktu. Boyanmış yanakları al aldı. Bu nedenle kocasını giyimli, yanında köpeğiyle yatağın ayak ucundaki postunun üzerinde oturur görünce pek şaşaladı. ''Ben çok özür dilerim efendim.'' diye kekeledi. Damarlarındaki şarap onu kıpkırmızı yapmıştı. ''Beni çağırdığınızı söylemişlerdi.'' ''Çağırdım sevgili Ren. Lütfen gel de yanıma otur.'' ''Şey, elbette tabii ama önce elbisemi alayım, bitişik odada bırakmıştım.'' Alobar onun güzelliğine gülümseyerek gitmesini engellemek üzere harekete geçti. Bu heyecanlı halinde bile karşısındaki yürüyen zeki çiçeğe, bu bal ve tuz karışımına hayranlık duyuyordu. Ama o beyaz kılın hayali keyfini fena kaçırmaktaydı. Bu yüzden giyinmesine izin verdi. Bu arada köpeği okşadı. Ren bir önceki günün olaylarını dinledikten sonra... ''Demek kopardın onu.'' dedi. ''Evet öyle.'' ''Kopardın ha?'' ''Evet ama neden?'' ''Belki bu cevabı bulmama yardım edersin.'' diye düşünmüştüm. Ren kokarca siyahı buklelerini iki yana salladı. Şaşırmış görünüyordu. ''Hayır efendim sanmıyorum. Kadere böylesine karşı koyan birini ne gördüm ne de duydum.'' ''Herhalde ilki ben olamam.'' dedi Alobar. ''Eğer öyleysem korkaklığıma ek olarak bir de deliyim demektir.'' ''Değilsin Alobar'ım.'' O halde neyim? Mick'in ayağa kalkışını, esneyip gerinerek odanın köşesine işemeye gidişini seyretti. Söyle bana Ren, ölümden sonra seni bekleyen şey nedir? Beni bekleyen mi? Ben, yani Ren'i mi? Pinduslu Rena olarak dünyaya gelen, şimdi Alobar'ın karısı Ren olan bu insan için ölümün neler hazırladığını hiçbir zaman düşünmedim. Ölüm kişisel bir konu değil galiba, kabilenin sorunu o. Göklerin ve yeryüzünün korkunç tehlikelerine karşı ırkımızın devamını sağlamaktan kabile sorumludur. Kabilede bir tek üyesinin ölümüyle bile zayıfladığına göre demek ki her ölüm kabile için bir ızdıraptır. Kral başını salladı. Başının çevresinde hiçbir aksaç sallanmadı ama bu sabah aynaya bakmadığı için kendisi bundan pek emin olamıyordu. Bu da halkımızın neden bu kadar süslü püslü, bu kadar hayat dolu cenaze törenleri yaptığını anlatmaya yetiyor. Ölümsüzleri sevindirip ölümün bizden çaldığı kuvveti ve birliği tekrar iade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ama bak, bu aklıma dün gece yatağıma yattığım zaman geldi. Kabile gerçi o ölümün kendi savunmasında açtığı gediği onarmayı başarıyor. Ama ölene ne oluyor? Bazı bölgelerde onun ilkbahar geldiğinde tekrar topraktan bitivereceğine inanıyorlar ama ben hiç öyle bir olay görmedim. Geçmişteki inancıma göre kendimi öteki dünyada güçlü olacakların eline teslim etmem gerekiyordu. Yani ya tanrıların ya da şeytanların ama şimdi kendi yıldızım hızla solduğuna göre başka dünyaların savaş oyunlarında piyon olmak istemiyorum. Bu tanrılara karşı gelmek mi efendim? Sanmıyorum. Beni yaratanlar ister tanrı ister şeytan olsun. Planlarına karşı koymakta kullanacağım bu aklı da yarattılar. Herhalde kendi yaptıkları kalbin içinde bir karşı koyma gücü bulunduğunu bilecek kadar akılları vardı. Alobar umut dolu bakışlarını ona çevirdi. Sen de öyle düşünmüyor musun? Ren yumuşacık elini Mick'in kürküne yasladı. O dokununca koca hayvan neredeyse keyifle hırıldadı. Ne öyle düşünüyorum ne de tersini düşünüyorum. Ben bu sabah buraya rahmim tohumlansın diye geldim. Oysa siz zihnime garip fikirler ektiniz. Parmaklarını sevgiyle yalasın diye Mick'e uzattı. Alobar belki de falcıdan öğüt istesem daha iyi olur dedi. Yo hayır Alobar lütfen yapmayın. Öyle mi neden? Anlatması kolay değil efendim ama bir deneyeyim. Atalarımızın kralları hep şenlik ateş çevresinde kutlanır alkışlanırdı. ama marifet ve güçlerinden ötürü kutlanırdı. Bilgelik ve gerçek bilgi sihirbaz falcıya özgüydü. Siz bu durumu değiştirdiniz. Nog da bundan hoşlanmıyor. Bu söyleyeceklerim için beni affedin ama doğrudur. Bu şatonun duvarları içinde sizden daha güçlü, kuvvetli adamlar da vardır, Alobar. Mızrağını daha ustaca kullananlar da vardır. Daha hızlı koşan, daha uzağa taş atabilen, düşmana karşı tıpkı sizin gibi titremeden karşı koyan. Bir harem dolusu kadını bir çırpıda doyuran erkekler de vardır. Ama siz nasıl ettiniz bilemiyorum ama kendinize bir de beyin edinmişsiniz. İnsanların iç yüzünü görme yeteneğinizi de defalarca gösterdiniz. Onların yıldızlara yönelttiği sessiz duaları okumayı başardınız. Geçmişte bu halk üzerinde pek çok kral hüküm sürmüştür. Ama siz onları yönettiniz. Yönetmek mi? Yunanca kökenli bir kavram. Yunanca mı? Alobar gözlerini yumdu. Çok uzaklarda güneydoğudaki Yunan siteleriyle ilgili duyduklarını hatırlamaya çalıştı. Dünyanın kenarına yakın bir yerlerdeydi o siteler. Söylentilere göre şahane yerlerdi. Zengin, bilgili, sanatlarından gurur duyan yerlerdi. Uzun süre önce Alobar'ın ataları gibi kuzeyli kabileler de onlara saldırmış, topraklarını yağmalamışlardı. Hakça yönetmenin yararı neydi? İkide bir kaba saba insanlar geliyor, sizi kesip biçiyorsa. Yunanca bir kavram. Anlamı da insanlar üzerinde yönlendirici bir etki yaratmak. Siz onu yaptınız. Geçmiş kralların kahramanlıkları bu krallığı hep çalkantıda tuttu. Siz ise bu krallığı sakinleştirdiniz. Nog bunun için karşı çıktı size. Mantıklı liderliğinizin sonucu olarak sihirbaz falcıya daha az ihtiyaç var çünkü. Daha az hayranlık topluyor. Hiç şaşırmadım. Uyanık olduğu saatlerin tümünü elindeki değnekle tavuk kemiklerini dürterek geçiren bir adama duyulacak hayranlığında bir sınırı olmalı. Kehanetinde kendine göre bir değeri vardır. Öyle. Belki zamana kıstırılmış kralları tasfiye etmenin de bir haklı yönü var. Ama yine de bu sabah içimde isyan bayraklarını açtım. Sihirbaz konusunda beni uyarman makbule geçti. Eğer şimdi sana anlatacaklarımı ona anlatsaydım, Dolunay geldiğinde acı yumurtayı yiyor olacaktım. Nice kralın o yumurtayı ısırdığını, sarmaşık yaprağı gibi yemyeşil kesildiğini, kafası yeni kesilmiş keklik gibi yere serildiğini seyretmişimdir. Millet de gelir, kedi köpek kavgasıymış gibi seyreder. Belki yıldızların gözünde insanın hayvandan bir üstünlüğü olmayabilir. Kralların da sıradan insanlara bir üstünlüğü söz konusu değildir. Ama özür dilerim. Belki o kır saç beni sarhoş ettiği için düşünemiyorum. Ama benim içimde daha fazla bir şey olma arzusu var. Sesiyle ölümün cimgırağını bastırabilen bir şey olmak istiyorum. Ren sürme çekilmiş kirpiklerini kırpıştırıp onun bu garip davranışına şaşarken Alobar ayağa kalktı. Üzerindeki giysiyi çıkardı. Esir pazarında satılık mı almış gibi onun önünde ağır ağır dönmeye koyuldu. Ara sıra bir bıçak yarasının fosforlu gibi parlayan izi dışında vücudu düzgün ve teni yanıktı. Kasları yapılı, esnek hızlıydı. Nice savaşçı gibi fazla iri ya da aşırı kıllı değildi. Kestane rengi saçları kulaklarının bir parmak altından kesilmişti. Sakalı gür ve karmaşıktı. Ren'in güneyli burnundan belki de tropik diyarlarda koku almanın farklı bir yanı vardı. Daha az belirgin olan burun kemerinde kurdele gibi bir yara izi göze çarpmaktaydı. Gözleri buzlu bir mağaradaki meşaleler kadar parlaktı. Öyle maviydi ki bazen gökyüzüne doğru akıyormuş gibi görünürdü. Alobar'ın ağzı, yani bıyıklarının arasından görülebilen kısmı, çevresindeki erkeklerin etli dudaklarından daha inceydi. Aynı zamanda daha az kabaydı. Rene kendi ölmüş babasının ağzını hatırlatıyordu. En çok sevdiği yeri de ağzıydı. Birlikte olduklarında birçok kez öpüşmeyi keşfetmenin eşiğine gelmişti Ren. Alobar gösterisini tamamlayınca avuçlarını iki kalçasına dayadı. Bir yandan meydan okurken bir yandan titreyen bir sesle konuştu. Karşında gördüğüm bu adam toplumun, ırkın, türün bir parçasıdır. Ama aynı zamanda da onlardan farklıdır. Bu düşünce seni çok şaşırtıyor, görüyorum. Ama Ren, kendi gözümdeki tüm değerimin pasif biçimde yok edilmesine razı olamam. Hayatta yaptıklarım azımsanacak şeyler değil. Ateşbaşı sohbetlerinde hatıra gelmeyecek, üzerinde konuşulmayacak şeyler değil. Ama bu benim özlemlerimi doyurmaya yetmiyor. Hayatım yalnızca toplumsal bir olgu değil. aynı zamanda bireysel bir serüven. Oyluklarına birer tokat attı. Bu çok iyi tanıdığım vücudun soğumasını düşünmek bana çok zor geliyor. Bu bacaklar, bu beden, çarpan bu yürek beni zorluyor. Tüm şartlandırılmama rağmen ortak kadere teslim olmamaya doğru itiyor. Ren'in ağzı sürüngen kabuğu gibi hafifçe açıldı. Gurur mu diye sordu. Çok şaşırmış da olsa bir eş olarak sesinin suçlamadan çok soru sorar gibi çıkmasına özen göstermişti. Kibir mi? Kibir han, emin değilim. Kibirden farklı gibi geliyor. Yalnızca kibirimdense şeytanlar zebaniler kovalasın hayaletimi. Kendimi savunmak için bir tek şey söyleyebilirim. Halkım için savaştım. Yine de savaşırım. Yeter ki düşmanın kim olduğunu söylesinler. Ama tacı sırf benim saçım beyaz, ötekininki sarı diye başımdan alıp bir başkasının başına koymalarına razı değilim. Ren uzun süre hiç sesini çıkarmadan oturdu. Bir hançerin ucundaki kan damlası gibi havada asılı kalmıştı. Sonunda konuştu. Görüşlerime değer veriyor gibisiniz efendim. O halde şunu söyleyeyim. Size zehri uzatmak benim için çok acı olur. Vücudunuzu hareketsiz ve soğuk görmek içimi sızlatır. Kabilemiz için daha iyi olacak olsa bile sözleriniz beni son derece şaşırtıyor. Ama size kimseye güvenmediğim kadar güvenirim. Bir tek babam hariç. Eğer niyetiniz hileyle kurtulup yaşamaya devam etmekse o zaman ben de o hileyi desteklerim. Kesinlikle kimseye ağzımı açmam. Pek büyük bir aldatmaca sayılmaz. Annemle babam yalan söylemedilerse bu dünyada 37 bayram kutlamışım. O hain saç ne derse desin hala genç ve güçlüyüm. Oyluklarına birer tokat daha attı. Sonra birdenbire içindeki alev söner gibi oldu. Ah Ren, sen de bu sırrı uzun süre saklayamazsın. Ben saçların davranışlarını epey inceledim. Üzerinden birkaç sabah geçmeden onun kadar solgun renkli bir yenisi gelecektir. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Yeme üşüşen kumrular gibi. Her sabah yüzüme aynada bakmak zorunda kalacağım. Ama aynayı cariyelerden alırsam kuşku doğar. Sen çok sadıksın. Ama ne çare ki? Postun üzerine onun yanına oturdu. Ben sizin aynanız olurum dedi Ren. Alobar anladı. Onu minnetle kucakladı. Sonunda keyfinin tekrar yerine gelmeye başladığını hissetti. Küçük bir gülümseme solmuş yüzüne renk getirdi. Seni yatırıp şişe geçirilmiş kuzu gibi ikiye bölmek istiyorum. Ne dersin buna? Ne diyeceğimi çok iyi biliyorsunuz. Dişi panter azdığı zamanlar erkeği kendisiyle çiftleşirken hangi yarı çılgın kelimeleri söylerse ben de onları söylerim. Alobar kentin gürültüsü girmesin diye pencereyi kapattı. Sonra vazgeçti. Daha iyi olacağına karar verip tekrar açtı. Eğer halk o odadan çıkan dişi panter çığlıklarını duyarsa kendisi için çok daha yararlı olurdu. Günler daha kısaldı. Şato sabah sisleri arasına saklandı. Kilerlere ve mahzenlere cin yüreklerine benzer pancarlar istif edildi. Ördekler güney bataklıklarına doğru gidiş biletlerini almak için kuyruklara girdiler. Mayalı baldan yapılmış içkiler fıçılandı, bıçaklar, deriler yağlandı. Kurtlar geceleri ulurken ağızlarından duman çıkarır oldular. Belki de sizin kaynağı bu dumanlardı. Her tarafta yapraklar çıtırdıyor, bakireler dans ediyor, bal arıları sofra artıklarının üzerinde son turlarını atıyor, mihraplar yakılan kurbanların aleviyle ışıldıyordu. Kral Alobar'da bir mevsim değişikliği geçirmekteydi. Ren sözünde durmuş, onun aynası olmuştu. Yaklaşık haftada bir gölgelikler arasında egemenlik bayrağı açmaya kalkan beyaz bir ukalanın varlığını keşfediyor, onu derhal sınır dışı ediyordu. Giderek daha düşünceli bir insan olmaya başlayan Alobar, kafasından geçenleri Ren'le paylaşmaktaydı. Bir gün batıya bakan kulede ikisi birlikte sıska sığırların kesilişini kansız bir mesafeden seyrederlerken Alobar, ''Sanırım ben bir şey arıyorum.'' diye itirafta bulundu. ''Aradığım şey ne servet, ne yeni topraklar, ne yeni kadınlar, ne de yeni onur kaynakları. Hatta uzun bir ömür bile değil. Benim aradığım şey asla var olmadı, ne karada ne de denizde.'' Onun aradığı şey benzersiz bir tecrübenin sonunda benzersiz bir varlık olmaktı. Ren ne kadar uğraşırsa uğraşsın bunu bir türlü anlayamıyordu. Nasıl bir bireyin sırf kendi hatırı için ölümden kaçmaya çalışması ona yabancı bir kavramsa ki o ortamda herkes öyle düşünürdü. Bir tek insanın hayatının benzersizliği de saçmalık derecesinde yabancı bir kavramdı. Kocasının Tanrı'yı inkar eden saçmalığındansa sığır kesiminin yarattığı kargaşayı tercih eden Ren, söyleneni duymamış gibi yaptı. Kasaplara birkaç cesaret sözü haykırdı. Yine de Ren, alobara görevinin üzerinde hizmetler veriyordu. Kral son zamanlarda ne kadar cevval olduğunu göstermek amacıyla şeftali fıçısına salıverilmiş bir farenin iştahıyla haremine saldırmış bulunuyordu. Her gece peş peşe alemler yaşamaktaydı. Frol'ün şiş karnı üzerine yavaşça tırmanıyor, Yun'la Helga'nın kalça tutulmasından yakınmalarına yol açıyor. Ruba ile Meg'in gözlerinde yıldızlar uçuşturuyordu. Almaya da onun sevdiği ilaçtan bir doz vermeden etmiyordu. Her gece kadınlardan biriyle ya da ikisiyle işi bitince onların burunlarını okşuyor, saçlarının sarı örgülerini çekiştiriyor, sonra onları geri yollayıp Ren'i çağırmalarını söylüyordu. Alobar Ren'in yanına soluk soluğa uzandığı zaman durmadan saçma sapan sözler söylüyordu. Örneğin, ''Karılarım nefis şeyler ama ne diye bu kadar karı biriktirdim ben acaba kendime?'' gibi yorumlarda bulunuyordu. Bu arada Ren de her zamanki dişi aslanları taklit eden çığlıklarını atmaktaydı. Sabah olduğunda Alobar, savaş zamanının ne kadar daha rahat ve sakin olduğunu rüyalarında görürken Ren aynı çığlıkları tekrar atıyordu. Zamanla bu sahtekarlık ikisini de utandırmaya başladı. Artık birbirlerinin yüzüne bakamaz oldular. Sahtekarlığın sona ermesi aslında bir rahatlama getirmişti. Sihirbaz Falcinok, kralın yaptıklarını büyük bir dikkatle izlemekteydi. Yıllardır izliyordu zaten. Alobar'ın yavaş yavaş azalan cinsel hevesinin takvimini tutmuştu. Bu nedenle birdenbire coşmasının altında yatan umutsuzluk ve telaş belirtilerini de gözden kaçırmadı. Birkaç tavuğun bağırsaklarında gördüğü fal işaretleri de kuşkularını doğrulayınca durumu kendi gözüyle görmeye karar verdi. Bir sabah Nok nöbetçilerden birine bir cam boncuğu rüşvet olarak verip kral odasının penceresine tırmanmaya koyuldu. Ama o günde rastlantı sonucu olacak, Alobar'la Ren gerçekten sevişiyorlardı. Şafak sökerken Ren'in sahte gösterileri heyecanlandırmış, heveslendirmişti kralı. Ne de olsa diğer karılarından çok seviyordu Ren'i. Elini uzatmış onun karnına alışılmadık bir şefkatle dokunmuştu. Az sonra Ren'in iniltileri gerçeğe dönüştü. Nok tam hayal kırıklığı içinde geri döneceği sırada omzundaki saksağın birden uçup kralın odasına daldı. Çiftleşmekte olan çiftin henüz göremediği uzun, kıvırcık, buz kadar beyaz bir sakal telini kralın yanağından kopardığı gibi götürüp sihirbaz falcının ellerine teslim etti. Bütün gün süren şarkıların, hayvan postlarına sarılmış boyalı vücutların danslarıyla gerçekleştirilen geçit törenlerinin sonunda idam gün batarken gerçekleştirildi. Alobar son defa olarak tunç tahtında altın tacını giymiş oturuyor, bu dünyadan ayrılma anını bekliyordu. Kucağında kutsal kaplumbağa kabuğunu tutmaktaydı. Kabuk ve taç krallığın hazinesinde Mısır'dan gelen aynayla rekabet edecek kadar yüksek değere sahipti. Güneşin gözü, batıdaki tepelerin ardında son kere kırpıldığı anda Ren çam dallarından yapılmış küçük kulübeden çıktı. Kulübe zaten bu olay için özel olarak kurulmuştu. Ren'in elinde kürkten bir yastık üzerinde dumanı tüten bir yumurta vardı. Ren sanki günlerdir provasını yapmış gibi hiç şaşırmadan kutsal ateşin çevresinde dans adımlarıyla 3 tur attı. Sonra tahta yöneldi. Sözüm ona o yumurta zehirli yılan yumurtasıydı. Alobar aslında sihirbazın sevgili saksağının yumurtladığı yumurtalardan biri olduğu kanısındaydı. Ne olursa olsun Ren onu Alobar'ın ağzına doğru uzattı. Şarkıcılar şarkıyı keser, dansçılar oldukları yerde donarken kral yumurtayı yuttu. Az sonra kıvranmaya başladı. Yüzü çam dallarının rengine dönmüştü. Tahtından yere devrildi. Yeşil dili ağzından sarktı. Bir süre çamurların arasında debelendi. Nork yaklaştı, kralın başından düşen tacı eline aldı. Alobar'ın yerine tahta oturmuş olan genç kahramanın başına koydu. Alobar iki çizmesiyle aynı anda birer tekme savurdu. Ondan sonra da hareketsiz kaldı. Yeni kral tahta bulaşmış yeşil köpükleri sildi. Mızrağını havaya kaldırdı, gülümsedi. Kent halkı alkışlamaya başladı ama alkışlar kısa süre sonra kesildi. Mick birden yerinden fırladı, tunç tahta atıldı. Eğer onu vaktinde tutmasalar, tahttaki adamın bir bacağını ısırıp koparacaktı. Köpek uzaklaştırıldığı anda yeni bir homurtu duyuldu. Bu seferki Frol'den geliyordu. 14 yaşındaki cariyeden, genç kadın giydiği hamile elbisesinin koynundan sihirli aynayı çektiği gibi ateşin kütüklerine fırlatmış, tuzla buz etmiş, tüm halkı korku ve dehşet içinde bırakmıştı. Gömülme yeri surların dışındaydı. İnek pisliğiyle iri taşlarla dolu bir tarladaydı. Taşlar geometrik bir biçimde yerleştirilmişti. Bu biçimin tanrılar indinde bir anlam taşıdığına inanılıyordu. İnek pislikleri herhalde rastgele yerlere düşmüş olmalıydı. Ama o zamanlarda rastlantı ile amaçlı olan arasındaki farkı saptamak tıpkı bugünkü gibi son derece zordu. Savaşçılar Alobar'ın vücudunu gömülme yerinin ortasındaki tepenin doruğuna taşıdılar. Oraya küçük bir çukur kazılmıştı. Vücut çukura yatırıldıktan sonra konsey üyeleri üzerini toprakla örttü. Üstüne mayalı baldan yapılmış içkiden serptiler. Oradaki taşların yarı yaşında eski bir ilahi söylediler. Onun da sözleri tıpkı taşlar gibi anlamlı biçimlerde dizilmişti. Belki bir zamanlar sivri dişli kaplanların kulak misafiri olduğu kelimelerdi bunlar.